Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 24 Şubat 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dün sabaha karşı Rusya Federasyonu'nun Donbas ve Lugansk'taki halk cumhuriyetleri 8 yıldır de facto kontrolü elde tutan halk cumhuriyetlerinin çağrısıyla bu bölgelere ve Ukrayna'yı da kapsadığı anlaşılan müdahalesi başladı. Sabah saatlerinde ben de neredeyse hiç uyumadığım için biraz yorgunluk içerisindeyim. 30 küsur yıllık gazetecilik hayatım büyük ezici bir çoğunluğu dış haberci olarak geçti. Amerika'nın müdahaleleri shock and awe diye ifade ederdik. Onlarla geçen yıllardan sonra gerçekten çok şaşırtıcı, dünyada pek çok etkileri olacağı anlaşılan bir müdahale hala devam ediyor. Pek çok unsur var. Elimden geldiğince aktaracağım. Bugün daha özel bir program yapacağız. Her şey devam ediyor. Çünkü çok kısa dün akşamdan notları size toparlayacağım ve ardından iki konuğum olacak. Birisi Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller olacak. Kendisine gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini soracağım. Özellikle bu işin siyasi boyutları, jeopolitik yansımaları ve buradan nereye gidebileceğine dair değerlendirmelerini alacağım, soracağım. Ardından tabii enerji meseleleri çok önemli. Pandemiden çıkışta ve piyasaların sarsılması. Rusya Federasyonu önemli bir tedarikçi. Avrupa önemli bir müşteri. Yaptırımlar gelecek gibi gözüküyor. Açıkladılar. Bir sürü de açıklama var, aktarmaya çalışacağım. Enerji uzmanı Mehmet Doğan'la konuşacağız programın ikinci yarısında da. Bugün iki konuğum olacak sizlere. Hemen başlamak istiyorum daha uzatmadan. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar Spotify üzerinden, pop-up'ından dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de az önce paylaştım, oradan da bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, dün sabah saatleri 5'te BM Güvenlik Konseyi New York'ta toplanırken Putin'in açıklaması geldi. Dikkatler Putin'e çevrildi. Güvenlik Konseyi ile fazla ilgilenebilen kimse olmadı. Ben canlı takip ettiğim için biliyorum. Putin kapsamlı bir konuşma yaptı. Hedeflerin bunun bir operasyon olduğunu söyledi. Tabii tepkiler savaş açıldığı yönünde oldu Ukrayna'ya. Rusya Federasyonu'ndan ve Putin'den bunun bir operasyon olduğu ve Ukro-Nazilere yönelik operasyon olduğunun altı çizilerek askeri hedeflerin vurulduğu açıklamaları geldi. Putin çok yine kapsamlı bir konuşma yaptı desek yeridir. Güvenlik garantileri satır başlarını söylemek istiyorum. 30 yıldır NATO'nun önde gelen ülkeleri ile ısrar ve sabırla Avrupa'da eşit ve parçalanmaz güvenlik prensipleri üzerine uzlaşmaya çalıştık dedi. Ama bizi dinlemediler dedi. Sovyetler Birliği'nin zayıflayıp çökmesi üzerine sürekli olarak Rusya'nın çevrelenmeye çalışıldığını söyledi ve bir hegemonya tesisi için Rusya eski Sovyetler Birliği topraklarının kullanıldığını söyledi. Bunun içerisinde önde gelen NATO üyeleri dedi, kendi amaçlarına ulaşmak için var gücüyle Ukrayna'daki aşırı sağcılar ve neo-nazilere tam destek verdi dedi. Kırım ve Sivastopol halkının Rusya ile birleşme yolunda 2014'te iradesini kullandığını söyledi. Hitler vurgusu vardı açıklamasında. Elbette Donbas'a gittikleri gibi Kırım'a, savaşa, öldürmeye gidemeyeceklerdi dedi. Eğer bu bunun bir önlem olduğunu savunuyorlar. Alınmazsa o neonazi virüsünün yayılacağını, İkinci Dünya Savaşı'na atıf yaparak bunu dile getirdi. Ülkemize karşı doğrudan bir saldırının her türlü potansiyel saldırgan için yıkım ve korkunç sonuçlar doğuracağının dan kimsenin şüphesi olmasın dedi. NATO'nun doğuya doğru genişlemesi artık sadece izleyerek, gözlemleyerek devam edemeyiz, edemeyiz, sorumsuzluk olur dedi. Ölüm kalım meselesi dedi daha önceki deneyimler, Kafkasya'dan bahsetti. Kendimizi korumak için başka seçeneğimiz yoktu. Şimdi de durum aynıdır dedi. BM şartının 51. maddesi 7. kısmı uyarınca mevcut koşullar bizi kararlı ve acil önlemler almaya zorluyor. Donbas halkı Rusya'dan yardım talep etti dedi. Ukrayna halkına seslendi, vatandaşlarına seslendi. 2014'te dedi, 2014 yılında Rusya Kırım ve Sivastopol sakinlerini sizlerin Nazi olarak adlandırdığı kişilerden korumak zorunda kaldı Rusya dedi. Eylemlerimiz bize karşı yaratılan tehditlere, bugün olduğundan daha büyük olabilecek sıkıntılara karşı kendimizi korumak amaçlı dedi. Trajik sayfayı çevirmek istiyoruz dedi. Devlet sınırlarından bahsetti, bunun korunmasından bahsetti. Dedelerimiz, babalarımız Nazilere karşı boşuna savaşmadık birlikte dedi. Ukrayna'yı yağmalayan, halkla alay eden Junta'ya değil, Ukrayna halkına bağlılık yemini ettiniz diyerek de Ukrayna askerlerine seslendi. Silah bırakanların hiçbir sıkıntı yaşamayacağını dile getirdi. Dünyaya da kim bize engel olmak ister, dahası kim ülkemize ve halkımıza tehdit oluşturmak isterse Rusya'nın derhal karşılık vereceğini ve bu yanıtın tarihinizde henüz hiç karşılaşmadığınız sonuçlara götüreceğini bilsin dedi. Evet, Amerika'ya ayrıca yalan imparatorluğu ifadelerini kullandı. Yaşadıkları, Sovyetlerin çöküşüyle yaşadıkları tecrübeler, zayıf düşerek yaşadıkları tecrübeler, buradan da ana yurt savaşı ve milyonlarca kayıp verilmesine atıflarda yer aldı. Hatta Hitler ordularının haber vermeden Rusya'yı 22 Haziran 1941'de nasıl işgale kalkıştığını, bunun haberinin olamayacağını vurgulayan bir konuşma. Evet, Zelenski de konuşma yaptı. O daha önce tabii bu Putin'den yapmıştı herhalde, anlaşılmış olsa gerek. Savunma silahları kullanıyoruz, ordumuzu destekleyin dedi. Rusça konuştu, o da Rusya halkına hitap etti. Rusya insanlarına seslenmek için. Televizyon kanallarında gösterilmediğini biliyorum gibi ifadeler kullandı. Rusya'da akrabaları olan, eminim vardır arkadaşları olan, tanıdıkları olan, lütfen temasa geçin, sürekli konuşsunlar dedi. Tabii şimdi... diplomatlar karşılıklı çekildi. Donetsk ve Lugansk güçleri önce sabah 5'ten itibaren başladı. Daha sonra Rusya Federasyonu ordusunun da devreye girdiği haberleri var bu operasyonda. Bölgenin tamamı, Donbas'ı kastederek Donetsk lideri, Kiev'den geri alınacak, çabucak tamamlanacak diye bir ifadesi var. Rusya Savunma Bakanlığı kentlerin içlerine bir saldırı planlanmadığını söyledi. Sabaha kadar benim gördüğüm daha çok şehir dışındaki silah depolarından görüntülerdi ama tabii ki böylesine boyutlu bir operasyonda maalesef sivil kayıplar olacak diye düşünmek normal olur açıkçası. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması bu şekildeydi. Ben de onu aktarıyorum size. Ve Belarus'un da kuzeyden saldırdığı iddiaları geçti ama bu doğrulanamadı. Daha sonra da katılmadık diye açıklama geldi Lukashenko yönetiminden. Özel operasyon sürdürüyoruz, işgal değil diyor Rusya Federasyonu. Neonazilerin Donbas'ta 2014'ten bu yana meydan darbesinin tetiklediği süreçte orduya da monte edilen Azov Tugayları, sağ sektör gibi bir takım unsurların hedeflendiği anlaşılıyor. Tabii büyük tepki yarattığını belirtmek gerekiyor. Dünyadan tepkiler var. NATO acil NATO zirvesi çağrıları ve NATO'dan açıklamalar geldi. Genel sekreter tarihi yeniden yazmak için Rusya güç kullanıyor dedi. Uluslararası hukukun tamamen ihlal edildiğini görüyoruz dedi. Avrupa Atlantik güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi. Gerekli olan her şeyi yapmayı sürdüreceğiz dedi. Türkiye ile ilgili hususlar var anlaşılan. Ukrayna'daki durum nedeniyle İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rus gemilerine kapatması konusu görüşülmedi dedi. Ukrayna'nın bu yönde çağrısı olduğu sabah saatlerinde birazdan aktaracağım Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları var. Avrupa Birliği'nden arka arkaya pek çok ülkeden, Almanya'dan derhal operasyona son verilmesi çağrıları geldi. Kınamalar eşliğinde. Baltık ülkeleri tabii hemen OHAL ilan ettiler. Onu belirtmek gerekiyor. Türkiye tahliyelere başlamış durumda. Dışişleri Bakanlığı açıklama da yaptı. Ukrayna'ya yönelik operasyonun kabul edilemez bulunduğu yönünde. Ancak şimdilik Ukrayna'dan yapılan Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz çağrısı yanıt bulmuş gibi çok da gözükmüyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar, Montreux Sözleşmesi'nin boğazların kapatılmasında önemli hukuki temeller teşkil ettiğini belirterek bu yardım çağrısı Rusya'ya kapatmasını istedi. Ancak bu yönde bir adım atılır mı? Şu an tabii her şey belirsiz. Sabah saatlerinde Rusya lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda konuştuğunu belirtmek gerekiyor. Haberi geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada görüş alışverişi yapıldığı, Minsk anlaşmalarının uygulanmasının Kiev tarafından kategorik olarak reddedildiğini Putin'in Erdoğan'a aktardığı anlaşılıyor. Yani bu kararı alma gerekçesi olarak 2008 senedir de facto bağımsız cumhuriyetlerle özellik çerçevesinde bir Minsk anlaşmaları hep anlatıyorum size. Bunu gerekçesini bu şekilde söylemiş. Güvenlik, uzun vadeli yasal bağlayıcı güvenlik garantileri ABD'ye ve NATO'ya sunduk ama reddedildik gibi aktarılmış. Bu da var. Güvenlik zirvesi yapıldı Türkiye'de, külliyede ve Erdoğan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz, reddediyoruz diyen bir açıklama yaptı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleşen mücadeleyi desteklediklerinin de altını çizdi, samimi üzüntülerini dile getirdi. Burada Cumhurbaşkanı çeşitli temaslar yapılıyor. Bir de konuğuma hemen bağlanacağım arkadaşlar, yavaş yavaş alabiliriz artık. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması yine dikkat çekici. Ukrayna'ya Rus askerlerinin operasyonu dış basında yer aldığı gibi işgal olarak ifade edilemez diyor Çin Dışişleri Bakanlığı. Durumun Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, Ukrayna Rusya arasındaki meselenin çok daha karmaşık tarihsel arka planı olduğu açıklaması yaptı Çinliler. Tüm tarafları meşru güvenlik endişelerine saygılı olmaya çağırdı Pekin yönetimi. Birazdan işin tabii Avrupa piyasaları, doğalgaz vesaire bir sürü şeylerini konuşacağız ama onu öncesinde aktaracağım. Şimdi ilk konu Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi'nden. Hoş geldin Mehmet Ali yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim Mehmet Ali katıldığın için. Şimdi tabii hakikaten daha önce rastlamadığımız bir şeyle karşı karşıyayız. Amerika'nın geçmiş müdahalelerine hepimiz alışkınız. BM onayı olmayan ya da uluslararası hukuk meselelerinde çok büyük tartışma yaratan 90'lı yıllardan beri de Responsibility to Protect İngilizcesi R2P ilkeleri, herkesin de eleştirdiği egemenlik hakları itibariyle bir takım ilkelerdi ama bugün bambaşka bir isimle karşı karşıyayız. Nasıl değerlendiriyorsun? Önce onu sorayım hemen.
Evet. Bir kere yani bu meseleye sadece bu sabah itibariyle olanlardan bakmak ya da son 3 ayda olan gelişmelerden hareketle bakmak meselenin bütünlüğün anlaşılmasını zorlaştıracaktır. Biz bu meseleyi 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla Amerika'nın bir tek kutuplu dünya egemenliği oluşturma hedefleri içinden, o düzlemin içerisinden bakarak bugünü anlamaya çalışmazsak eksik kalır. Orada baktığımızda da hani sondan söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Nasıl bir durum var? Aslında olan şu: bugün Rusya bu askeri harekatla aslında Amerika ve NATO'nun 30 yıllık Rusya'yı kuşatma harekatına karşı bir son cephe üzerinden bir yarma harekatı yaptı. Yani yarma harekatından kastımız bu kuşatmayı delen geçen bir hat izlemesi ile ilgili. Peki bu son cephe den kastımız ne? O da Ukrayna tabii. Ukrayna Amerika'nın bir son cephesi. Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkeler içerisinde NATO'ya da dahil ederek iyice Rusya sınırına yaklaşmak istediği son cephe. Deyim yerindeyse Amerika açısından da bir satranç tahtası oldu.
Tabii Putin'in açıklamalarını da biraz değerlendirerek, yani orada ben en son dinleyicilerimize aktardım. Belki bu çevrilenleri görmemiş olabilirsin diye bunu da söylüyorum. Enteresan bir biçimde bizi yok etmeye çalışıyorlar vurgusu var. Sovyetlerin yıkılışından sonra samimiyet göstermelerine rağmen bizi yoğurmaya, işimizi bitirmeye, tamamen yok etmeye çalıştılar. Ne kayıplar ne tecrübeler yaşamamız gerekti diye bir ifadesi var. 1941 22 Haziran'da Nazi ordularının haber vermeden Sovyetler Birliği'ne saldırmasına da atıf yapmış ve bu hatayı ikinci defa yapmayacağız, buna hakkımız yok vurgusu var. Nasıl anlamak lazım Putin'in de bu vurgularını?
Putin artık Rusya'nın kırmızı çizgilerinin tamamen aşındığını ve bu noktadan sonra artık yeter dediği bir noktaya gelindiğini zaten 3 aydır söylüyor. 3 ay önce Aralık ayında daha Amerika ve NATO'dan güvenlik garantileri talep ederken de işin bu noktaya gelmemesi için o talepleri yapmıştı. Şimdi o talepler yerine getirilmedi. 3 aydır Rusya oyalanıyor. 3 aydır Ukrayna'ya, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ifadesiyle mesela geçen ay 1,5 milyar dolarlık silah geldiğini biliyoruz. Hibe edilenler var. Ukrayna'nın etrafındaki NATO üyelerine yönelik bir tahkimat yapıldı. Buralarda üsler inşa ediliyor. Şimdi bütün bunlar niye oluyor? Yani Baltık bölgesinden başlayıp Doğu Avrupa'yı, Karadeniz'i, Gürcistan üzerinden Kafkasya'yı ve oradan Orta Asya'ya uzanacak bir hatta Amerika niye bulunmaya çalışıyor? Elbette Rusya'yı boğmak için, Rusya'yı kuşatmak için.
Silahsızlanma anlaşmalarına da zannedersem tabii tek taraflı Amerika'nın tek taraflı silahsızlanma anlaşmalarından çekilmesine de.
Onlar da dahil, tabii onlar da dahil. Yani Yunanistan'da son dönemde yığınaklanmasından tutun da Baltık bölgelerindeki hamlelerine kadar pek çok hamle. Ve zaten bunlar hani gizli saklı işler değil. Zaten dünyanın gözü önünde oluyor. Bir, ikincisi zaten Amerika'nın strateji belgelerinde bu var. Yani Rusya'yı tehdit olarak, düşman olarak, risk olarak algılayıp bu metinlere Rusya'nın kuşatılmasını koymuş durumdalar zaten. Şimdi böyle bir durum karşısında Rusya tamam hadi o zaman Ukrayna'da NATO üyesi olsun, benim burnumun dibine kadar gelin diyecek hali yoktu ve dememiş oldu. Bu noktaya gelmemek adına da Ukrayna'ya uzun bir süre Minsk anlaşmalarının uygulanmasını istediğini söyledi.
Ama uygulansaydı böyle olur muydu sizce Mehmet Ali?
Uygulansaydı en azından bu noktaya gelinmemiş olurdu ve Avrupa düzleminde soruna çözüm bulma süreci devam edebilirdi. Çünkü nedir onu da dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Hani Minsk anlaşması bugün şimdi bir takım savaş görüntülerinden hareketle, yani savaşa hayır şu bu falan gibi şeyler söyleniyor da ya 8 yıldır Donbas'ta sen daha
gidip gördüm.
Yani kaç bin insan öldü. Yani 8 yıldır Ukrayna saldırısı altında Donetsk ve Lugansk. Sadece benim bildiğim herhalde 14 bin civarındaydı sayı.
Yani daha yüksek veren de var ama ortalama 14 bin deniliyor. Bir de çok sivil merkez. Yani 11 Eylül gibi düşünmek lazım yani onu da baktığımız zaman öyle.
Kesin filan da 8 yıldır orada 14 bin insan öldürüldü. Şimdi bugüne kadar vah savaş ah savaş demedi kimse. Yani bu 8 yıl boyunca iş bu noktaya gelmesin diye de yapılması gereken pek çok şey yapıldı. Bunun zemininin Minsk anlaşması olduğu, bunun zemininin Viyana'nın Ukrayna ile Rusya arasında zemin Minsk anlaşması ama genel olarak Amerika ile Rusya arasındaki zeminde 3 önemli maddenin olduğu garanti anlaşması talebiydi. Şimdi bunların hiçbiri yerine getirilmedi ve sadece oyalanıyor, sadece geçiştiriliyor ve bir takım kışkırtıcı faaliyetlerle de Ukrayna ateşe atılıyor. Karşılığında da yine Amerika'nın sadece ve sadece bunu da fırsata çevirip şu anda daha düne kadar Almanya, Fransa gibi bu meselelerde daha dengeci siyaset izleyen ülkeleri ben Ukrayna'nın saldırıya uğramasını nasıl fırsata çeviririm de yeniden onlar üzerinde hegemonya tahakküm ederim diye bakan bir Washington anlayış var. Bugünkü anlayış
bu, da bu. Mehmet Ali bu da var içinde. Diyor ki SSCB'nin yıkılmasından sonra yeni çağdaş Rusya'nın görülmemiş samimiyetine ABD ve diğer batılı ortaklarla Üstelik tek taraflı şeyine rağmen bizi yormaya çalıştılar vurgusu yaparken, bir de Amerika'nın her şeye rağmen büyük bir ülke, sistem oluşturucu bir güç olduğunu söylüyor. Ve bütün uyduları diyor, galiba Avrupa'ya atfen söylüyor bunu, yakınmaksızın buna boyun eğmekteler, aynı telden çalmakta ve davranışlarını kopya etmekteler diyor. Sunulan kuralları coşkuyla kabul etmekteler. Bu yüzden kesin bir surette ve güvenli ABD'nin kendi suretinde meydana getirdiği Batı blokunun yalan imparatorluğunun ta kendisi olduğunu söylemek mümkündür diye bir analizi var. Biraz Avrupa'ya eleştiri var sanki bu sözlerde.
Tabii Avrupa'ya da eleştiri var. Yani bu çünkü Ukrayna krizi birkaç fonksiyonu olan bir durum. Yani bir fonksiyonu Almanya Rusya işbirliğini, Kuzey Akım düzleminde bu işbirliğini kesmek. Bir düzlemi yeniden Avrupa üzerinde Amerikan hegemonyasını tahakküm etmek ve bunun aracı olarak NATO'yu kullanmak. Yani böyle çok fonksiyonlu bir mesele bu. Dolayısıyla bütün boyutlarıyla düşünmek lazım. Burada tabii Rusya'nın artık bu saatten sonra Ukrayna'nın NATO üyeliğini de kabul ettiği takdirde artık Amerika tamamen sınırına gelmiş olacaktı. Bunun askeri anlamda da ulusal güvenlik anlamında da kabul edilemez olduğunu uzun yıllardır Rusya belirtiyor. 2008 Bükreş kararıyla Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın üyeliğinin gündeme gelmesinden bu yana aslında bu konu masadaydı ve bugün gelinen nokta 2008'den bu yana yaşananların Amerika tarafından zorlanması nedeniyle oldu. Ha, Ukrayna açısından bakarsanız da tabii tuhaf durum. Yani bir yandan Amerika size NATO üyeliği yolu gösteriyor ama bir diğer yandan da bunun karşılığında ortaya çıkan tablo karşısında da sizi korumuyor. Bence Ukrayna'nın bundan çıkarması gereken çok ders var.
Mehmet Ali, yani şimdi onu ayrıca sormak isterim. Çünkü gerçekten bir Poroshenko yönetimi, 2014 meydan darbesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'de kimi başa getirecekleri konusunda Almanya ile açık mücadelesinin sızması, Victoria Nuland'ın küfürlü bir biçimde Avrupa Birliği'nin istediği adayı reddetmesi falan sızmıştı o dönemde meydanda olup bitenler. Çünkü Batı kanadı meydanda bir demokrasi devrimi olduğunu iddia ediyor sürekli ama Rusya tarafından bu böyle anlaşılmıyor. Oradaki bir takım katakulliler var, hibrit katakulliler diyelim, askeri ayakları da olan aşırı sağcıların kullanıldığı. Şimdi tabii burada Ukrayna'da daha sonra Zelenski iktidara geldi ve biraz umut da doğmuştu Minsk anlaşmalarının uygulanması için. Son dakikaya kadar Minsk anlaşmaları uygulanmadı. Zelenski'nin burada kendi iradesi söz konusu mudur? Yoksa işte Burisma skandalı gibi skandallar, Joe Biden'ın oğulları üzerinden Amerikan siyasetiyle bağlantılı bir tahakküm ilişkisi mi var burada? Çünkü Ukrayna'ya döndü Ukrayna'yı vurdu bütün bunlar. Ne dersin?
Şöyle söyleyelim, bir kere hani Maydan olayları hiç tartışma götürmez bir şekilde bir Amerikan turuncu darbesiydi. Yani bunun en açık ifadesini zaten o olaylardan sonra Amerikan Başkanı Obama CNN'de katıldığı bir programda çok açık bir şekilde söylemişti. Yani Putin Amerika'nın Maydan'daki rolüne hazırlıksız yakalandı demişti. Yani daha ne desin turuncu darbeyi ortaya koymak bakımından. Dolayısıyla o tartışılacak bir konu bile değil, bir Amerikancı darbeydi. Ve batıcı bir, Amerikancı, NATO'cu bir iktidar getirme amaçlıydı. O da oldu Poroshenko'yla. Şimdi Zelenski konusu tabii tartışmalı. Ukrayna'yı bilen, orada yaşayan çeşitli meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerden de çıkardığım sonuç, Zelenski'nin hani Poroshenko gibi batıcı olmadığı ama hani böyle bir daha arada bir kuvvet olduğu şeklinde değerlendirmeler var. Ne derece doğru bilmiyorum ama ilk zamanlar hakikaten Minsk anlaşmalarının uygulanabilmesinin işaretlerini vermişti. Fakat tabii orada Kiev üzerinde Amerikan etkisinin bu kadar yoğun olduğu ve bunun bir de ekonomi politik yanının olduğu süreçlerde Zelenski'ye çok da bırakmayıp Zelenski'yi bir takım işlere zorladılar. Yani Zelenski'nin çok sancılı bu süreç içerisinde kaldığının en açık ifadesi şuydu, hatırlayın. Amerika yarın savaş çıkacak, yarın savaş çıkacak diye her gün savaş kışkırtıcılığı yaptığında Zelenski çıkıp bunu en son yalanlamak ve varsa belgeniz gösterin.
Mehmet Ali,
söylemleri bizim ekonomimizi mahvediyor diye bir çıkış yapmıştı.
Son tahlilde ama şimdi de diyorlar ki Amerika haklı çıktı gibi bir söylem de geliştiriyorlar.
Zelenski şu anda yani Ukrayna'yı yöneten biri olarak tablo bugün bir askeri harekat noktasına geldiğinde artık ara yolda kalma şansı da yok. Öbür taraftan hareket etmek durumunda kalacak.
Şu açıdan yani bu işgali davet etmek bakımından aslında Amerika'nın istihbaratla ilgili açıklamalarını nasıl almak lazım?
Şöyle yani
Amerika, yarın olacak, öbür gün olacak, tümü işgal edilecek, şu olacak, bulacak. Adeta Amerika bu şeyin kitabını yazmış gibi bir resim çıkıyor ortaya o açıdan sonra.
Doğrusu hani ben o savaş kışkırtıcılığının Amerika tarafından böyle iki ay boyunca yapılma hedefini ABD'nin ihtiyaçları açısından tam olarak nedir anlayabilmiş değilim. Yani buradan çünkü böyle Ukrayna'ya Rusya'yı kışkırtan ve onu savaşa çeken bir hedefleri mi vardı? Hani böyle bir hedef varsa bundan ne umacaklar? Buradan bir kazanç yok. Öyle diyerek Rusya'yı hiçbir taviz vermeden, güvenlik garantilerine yanıt vermeden Rusya'yı caydıracaklarını mı düşünmüşlerdi? Onun da olasılığı yoktu. Olmadı. Yani bunu söyleyerek Batı içerisinde yeniden bir kendi içlerinde konsolidasyon, kendi içlerinde bir tahkimat, kendi içlerinde yeniden bir omuz omuza verme hali mi yaratmaya çalıştılar? Ondan da çok emin değilim. Yani Rusya karşısında Avrupa'da bir bölünme yaşandı netice itibariyle. Dolayısıyla o politikalar neyi hedefledi anlayabilmiş değilim. Fakat bunun belki de şöyle, yani biz hani Amerika bir şey yapıyorsa mutlaka altında bir planı vardır gibi genel bir soğuk savaş düzleminden kalma mantık vardır ya. Belki öyle bakıldığı için bunun altında bir mantık arıyoruz. Ama belki de hakikaten Amerikan hegemonyası çözüldüğü için bir devlet perspektifinin de ortadan kalkıp böyle günü kurtaracak bir bilgi terörü altında sürecin çaresizlik içinde götürülmeye çalışıldığı gibi bir durum vardır belki de. Bunu önümüzdeki haftalarda, aylarda çok daha net anlayacağız. Ama görünen durum ne? Netice itibariyle Putin'in askeri harekat talimatı verdiği saat 5.50'den çok değil, hani 6-7 saat önce Beyaz Saray bir açıklama yapmıştı ve aynen şunu söyledi. Hangi senaryo olursa olsun Amerikan askeri Ukrayna'da olmayacak. Amerikan askeri olamıyor. NATO gidemiyor. NATO ülkesi değil.
Evet, nasıl aynen gözüküyor? Batı'nın görünümü nedir burada?
Batı burada tamamen
dua, Biden
şu anda.
Evet, Biden dua vurgusu yaptı dün akşam.
Evet, yani dua işleri duaya kalmış oldu. Askeri anlamda yapacakları bir şeyin olmadığı bir tablo yaşıyoruz. Ekonomik anlamda yapılanlar da yani güne kadarki yaptırımları incelediğimde şu sonuca vardım. Hani Rusya'nın tırnak içinde çok da canını yakacak şeyler değildi. Zaten aşağı yukarı bunlar 10 yıldır yaptırım olarak zaten uygulanıyordu. Burada enerji ve Swift konusu bir topyekün Batı'nın hedefi haline getirilmediği müddetçe benim şahsi kanaatim Rusya açısından yaptırımlar çok ciddi bir durum yaratmayacaktır.
Batı'nın görünümü sözünü... Evet, görünümü sözünü kesmiştim. Aslında tamamlamaya çalışıyordum. Kusura bakma, başka yere yönlendirdim diye kaygılıyım. Onun için araya girdim tekrar. Hadi buyur.
Oradan bakarsak, hani buradan Batı'nın yapabileceğinin bir şey olmadığı, bütün dünyayı hani bir Rus tırnak içinde işgali var diyerek bir Rus karşıtlığına yönelik bir propaganda savaşına dönüştürmek dışında şu anda yapacağı çok da bir şey yok. NATO bugün de açıklama yaptı. Her halükarda NATO Ukrayna'da olmayacak dedi Stoltenberg. Amerika her halükarda Amerika Ukrayna'da olmayacak dedi. Ne oldu? Ukrayna halkı bu bedeli, Amerikan kışkırtıcılığının bedelini, Amerika'nın ülkelerini bir satranç tahtasına dönüştürmenin bedelini, Amerika'nın Rusya karşıtı bir cephe inşa etme çabasında kendi ülkelerini bir merkez yapmasının bedelini ne yazık ki ödemiş durumdalar şu anda. Bundan sonra bu işten bir çıkış yolu aranması gereken bir noktaya gidiyoruz. Onun yolunda er geç Amerika ve NATO'nun Rusya'nın garantilerini konuşmak zorunda olacağı bir süreç olması gerekiyor ki bundan sonraki yeni sorun alanlarında benzerlerini yaşamayalım. Çünkü Ukrayna meselesi bugün çözülse bile yarın aynı nedenle Gürcistan, Hatta aynı nedenle Moldova sorunları yaşanacak. Bunların toplamının bir paket olarak çözüme kavuşabilmesi bütün Avrupa içinde, Türkiye içinde, Asya içinde gerekli ve bunun yolunda Amerika ve NATO'nun Rusya'nın istediği garantileri vermesinden geçiyor.
Evet, peki Çin'in pozisyonu, çünkü Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying Ukrayna ve Rusya arasındaki durumun çok karmaşık tarihsel arka plan olduğunu söyledi. Rusya'nın bu hamlesini basında, dış basında, Batı basını kastediyor tabii ki, yer aldığı gibi işgal olarak nitelendiremeyeceklerini söyledi. Tüm tarafların meşru güvenlik endişelerine saygılı olmalı dedi. Nasıl okumalıyız Çin'in tutumunu?
Burada anımsarsan Xi Jinping'le Putin'in ortak bir bildirgesi vardı. Orada işaret ettikleri önemli konulardan biri güvenliğin bölünmezliği ilkesiydi.
Evet.
Güvenliğin bölünmezliği ilkesi aynı zamanda yine tam o süreçte Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Avrupa Birliği'ne gönderdiği bir belgede de vardı. Şimdi Çin'in izlediği bu senin çok kısaca özetlediğin görüşler aslında o güvenliğin bölünmezliği ilkesinin bir tezahürü olarak ifade edilen konular. Rusya'nın kendi güvenliği açısından haklılığına işaret eden siyasi argümanlar. Burada Çin çok net bir şekilde bunun aslında tabii Amerika'nın Batı'nın bir topyekün Rusya'ya yönelik bir kuşatma planı olduğunu görüyor. Bu nedenle de mevcut yapılan işin, mevcut yapılan hamlelerin o perspektiften analizini yaptığını görüyorum ben bugünkü dışişleri, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın ve sözcüsünün açıklamalarından. Burada tabii Amerika çok yine dünya Batı'yı doğuya karşı kışkırtmanın bir aracı olarak işte Çin askeri destek veriyor. Çin'in desteğiyle Rusya bu işleri yapıyor gibi bir programla savaşı başlattı. Çin sözcüsü buna da yanıt verdi. Hani böyle bir durumun olmadığını ama yani böyle uygun bir üslupla zaten Rusya'nın buna da ihtiyacı yok demiş olmaya getirdi. O açıdan da tablo Çin açısından da böyle görünüyor. Özetle şimdilik.
Peki son olarak Türkiye. Mehmet Ali, bir 4 dakika kadar vaktimiz de var. Şimdi Ukrayna tarafından çağrılar geldi Türkiye'ye sabah saatlerinde. Önce Ankara'nın dışişlerinin açıklaması vardı. O operasyonu kabul edilemez, askeri operasyonu buldukları yolunda. Özellikle işte Minsk mutabakatlarının ortadan kaldırmanın ötesinde uluslararası hukukun ağır ihlali ifadeleri vardı. Moskova Minsk anlaşmalarını Kiev zaten öldürmüştü diyor ama Ankara bu şekilde koymuş durumda. Türkiye bir de sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşı olduğunu söyledi. Tabii biraz Suriye'deki durum akla geliyor burada. Velhasıl Vladimir Putin'le Erdoğan'ın telefon görüşmesi var ve güvenlik zirvesi sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatı kabul edilmez bulup reddettikleri yolunda açıklaması var. Aynı şekilde Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog. Şimdi Putin'in açıklamalarında dikkat çeken bir husus da 51. maddenin 7. fıkrasına atıf yapması. Yanlış biliyorsam düzelt. Türkiye'nin Suriye'deki varoluşu da 51. madde BM ile ilgili.
Evet.
Oradan kaynaklanıyor. Nasıl yorumlamak lazım Türkiye'nin tutumunu?
Evet. Yani Türkiye'nin tutumunun biraz zikzaklı olduğu bir tablo yaşıyoruz. Hani bir yandan Erdoğan'ın NATO niye yapması gerekenleri yapmıyor diye NATO'ya serzenişte bulunduğu bir tablo var. Ama diğer yandan da yani Rusya'yı da kaybetmek, Ukrayna'yı da kaybetmek istemiyoruz çizgisi var. Ve toplamda hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla iki ayrı alanda bazen çelişen, bazen de örtüşen alanlarda işbirliği yaptığı konular var. Dolayısıyla tüm bunların içerisinden Ankara'nın tarafsızlığı esas alan bir politika izlemesinin zorunlu olduğu bir sürece girmiş bulunuyoruz. Şundan bu mesele döne dolaşa Türkiye'yi de bir tuzağa çekmenin, Türkiye'yi de Amerika'nın çok rahatsız olduğu Rusya'yla işbirliğinden alıkoymanın da bir aracı olarak Amerika tarafından kullanılmak istenecektir. Bunun işaretlerini bir süredir alıyoruz. Eski Amerikalı General Ben Hodges'un açıklamalarından başlayarak pek çok isim, pek çok düşünce kuruluşu bu konularda yayınlar yaptılar ve evet.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar da Montreux Anlaşması boğazları kapatılmasında.
Tam oraya geliyordum ben de. Oraya geliyordum. Yani tabii, tuzak
hemen
da
atladım. Evet.
Tuzak da o. Karadeniz'e girişlerine Rusya'nın boğazları kapatarak Montreux'u devreye sokmasını talep ediyorlar. Ben Hobbes bunu ilk ifade etmiştir. Evet. Rusya'ya kapatmalı Türkiye diye. Bu Türkiye için bir tuzak. Yani bu olduğu takdirde, bunu yaptığınız takdirde Montreux Sözleşmesi sıkıntıya girmiş olacak. Sigorta olmaktan çıkmış olacaktır. Türkiye o nedenle çok dikkatli hareket edip Montreux Sözleşmesi'ni bir sigorta gibi kullanan tutumunu sürdürüp bu konuda mümkün mertebe Türk-Amerikan ilişkilerini, Türk-Rus ilişkilerini sabote eden yeni bir aşamaya geçirmeden çok dikkatli yürütmeli. O nedenle böyle çok NATO'culuk yapan, NATO'yu bu işlerde kullanma görüntüsü içeren yaklaşımlardan uzak durmakta Ankara açısından sayısız yarar var.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Güller değerlendirme için. Henüz her şey çok sıcak. İlerleyen dönemde tekrar değerlendirme almak üzere çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'le konuştuk. Savaş her zaman kötüdür. Savaşlardan iyi bir şeyler çıkmaz. Maalesef bazen gerekli olabildiği dünya tarihine baktığımız zaman en bariz örneği tabii Hitler ve Nazi Almanya'sıyla insanlığın verdiği mücadele aklımıza düşüyor. Tek başına siyaseten savaşa hayır diyebilir miydik İkinci Dünya Savaşı sırasında diye sormak gerekiyor. Tabii ki herkesin nedensellikleri farklı, perspektifler farklı, farklı yerlerden bunlar kurgulanıyor ama sonuçlarından bütün dünya ve hepimiz etkileniyoruz. Biz Türkiye olarak tek tek bütün dünya insanları diyelim, bölge insanları en başta Ukraynalılar olmak üzere. Efendim şimdi birazdan konuğumu, ikinci konuğumu bağlayacak arkadaşlar. Tabii bütün bunların dünyaya etkileri. Dün Kiev sabaha karşı artık sabah olmuştu, ben saatleri karıştırıyorum. Arabalarını atlayıp Kiev'den ayrılmaya çalışan insanların görüntüleri vardı. Bir, iki, petrol, doğalgaz, buğday fiyatlarında rekor üzerine rekor ortaya çıktı. Artış gaz fiyatlarında galiba %40'larda, birazdan enerji uzmanı Mehmet Doğan'ı bağlayacak arkadaşlarım. %41 diye en son benim gördüğüm, daha da artmış olabilir. Ve petrol fiyatları 105 dolara yine en son programa girmeden önce baktığım kısa vadede yükselmiş durumda. Çok konuşuluyordu bu krizin başından bu yana. Rusya Sovyetler Birliği döneminden bu yana Avrupa'nın doğalgaz tedarikçisi, soğuk savaşta içten içe sıcak savaş verilirken bile Avrupa'nın gazını eksik etmemişti. Hep de söylüyorlar onlar. Gerçek bu da. Ama şimdi tabii ne olacak? Herkes dikkatler buraya çevrilmiş durumda. Kuzey Akım projesi ayrıydı zaten. Almanya iptal etmişti, duyurmuştu tanıma kararı üzerine Putin'in. Tek başına Kuzey Akım 2 durumu izah etmiyor. Daha geniş bir resimden bakmak lazım. Hemen konuma dönmek istiyorum. Enerji uzmanı, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Kazakistan coğrafyalarında yıllarca görev yapmış, yıllarca çalışmış isimlerden, Türkiye'deki ve belki dünyadaki en önemli enerji uzmanlarından birisi Mehmet Doğan telefon hattımızın öbür ucunda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim efendim. Zor bir gün gerçekten. Böylesi çatışma koşullarında habercilik yapmak da, insanlara nedenleri, nedensellikler içerisinde durumu anlatmak da gerçekten ve hissiyatları da anlatmaya çalışmak zor. Bir de somut önümüzde olgular var. Durum parlak değil dünya açısından. Zaten pandemiden çıkışta bir sıkışıklık, tedarik zincirleri, enerji fiyatlarındaki yükseklik, hepimizin doğalgaz faturalarına, elektrik faturalarına yansıyan bir durum vardı ama tabii Avrupa açısından çok da stratejik bir takım değerlendirmelere herhalde ihtiyaç var bu durumda. Ne dersiniz?
Doğru. Bilmiyorum ne kadar vaktimiz var ama ben çok az bir geçmişle başlamak istiyorum. Çünkü buyurun, bu olayı doğru analiz edebilmek için mutlaka geçmişe tabii biraz dönmemiz lazım. 1998 yılına dönecek olursak Biliyorsunuz Türkiye 1986 ve 90'larda yapmış olduğu müzakerelerle ilk gaz gelirken dahi Rusya'dan bir güzergah çeşitliliği istedi. Yani doğal gaz alımlarını, enerji alımlarını sadece Ukrayna, Romanya, Bulgaristan üzerinden değil aynı zamanda bir de Doğu tarafından gelebilecek bir hat istedi. Burada Gürcistan da konuşuldu vesaire ama daha sonra teknolojinin de gelişmesiyle deniz altından bir hattın yapılmasına karar verildi. Bu adına biz Mavi Akım Projesi dedik. Burada Türkiye Rusya'ya direkt bağlandı. O yıllarda gene aynı yıllarda Ukrayna tarafında da gene Rusya Türkiye'ye gelen gazın arttırılma projesini yapıyordu. Yani 6 milyar gelen gazı 14'e çıkarmak için 8 milyarlık bir yatırım yapıyordu. Ukrayna tarafı bu Mavi Akım'ın yapılmasından son derece rahatsız olmuşlardı. Çünkü bunu bir nevi bir bypass projesi gibi görüyorlardı. Fakat Rus tarafı bunu şu şekilde izah etti. Dedi ki Türklerden gelen bir taleptir bu. Bir güzergah çeşitlendirmesidir. Sana da yatırım yapılıyor. Yani senin de Türkiye'ye gönderecek miktarın artacak. Dolayısıyla ortada bir sorun yok demişti o zamanki Rus yönetimi. Fakat daha sonra gelişen olaylara baktığımız zaman Rusya tekrar işte Güney Akım projesi ve daha sonra Türk Akımı'na döndü bu. Oradan Batı hattını tamamen yok eden bir proje yaptı. Aynı zamanda da Kuzey Akım projeleriyle bir nevi tüketiciye direkt bağlanma projelerini hayata geçirdi. Şimdi bu projeleri hayata geçirmesi tabii ki Rusya'nın en doğal hakkı. Çünkü evet, pazarlara direkt olarak ulaşmak ve transit risklerinden kurtulmak istemesi tabii ki doğal hakkıdır. Herkes de yapar. Fakat burada Putin'in de konuşmasında belirttiği gibi ciddi bir rakam var ortada. Yani 250 milyar dolarlık bir pastadan bahsediyoruz. Tabii bu projeler hayata geçince de Ukrayna tarafında bir gelir eksilmesi oldu. Ciddi anlamda bir transit gelirlerinde azalmayla karşı karşıya kalındı. Bundan dolayı da benim tahminim, bu en azından nedenlerinden bir tanesi budur diye düşünüyorum, yönünü Ukrayna bir parça da Avrupa'ya çevirdi. Yani bana buradan fazla bir ekmek yok, Avrupa tarafına bir bakmak lazım. Tabii o sıralarda Rusya'da yani biraz da hani Avrupa baksın bizim dostlarımıza tarzında yaklaşıldı. Benim gördüğüm yani enerji denklemi açısından söylüyorum. Ben siyasi politik gözle bakmıyorum. Evet. Fakat şimdi bu tarafa baktığımızda olay yani böyle bir konjüktüre olay döndü. Şimdi bugüne baktığımız zaman bugünkü durum çok garip bir durum. Şimdi birinci hamle aslında enerjideki birinci hamle Almanya'dan geldi. Kuzey Akım 2'yi durdurma kararı aldı. Evet. Daha doğrusu çalışmıyordu zaten de hayata geçmeyecek bu hat dedi. Şimdi bu aslında bütün tarihçesine bakarsak gazın ilk defa bir enerji denklemi siyasetin içine konmuş oldu. Çünkü sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi bu tip olaylarda yani siyasi gerilimlerde veya işte ne bileyim savaş veya daha başka gerginliklerde bile çok ağır gerginliklerde bile enerji bu denklemin içine sokulmuyordu. Bu ilk defa Almanya tarafından yapıldı. Fakat bunu o kadar garip bir durumdayız ki şu anda yani her şey o kadar bir pamuk ipliğine bağlı ki yani ben evde otururken şu anda huzursuz oluyorum. Neden derseniz bugün itibariyle bakın Ukrayna üzerinden Rus gazı hala Avrupa'ya gönderilmeye devam ediyor. Hatta miktarı artıyor. Çünkü neden derseniz spot piyasa fiyatları çok arttığı için uzun vadeli kontratlar da ay öncesi fiyatlara bağlı olduğu için ay öncekisi fiyatlar 84 euro megawattlarda yani yaklaşık 1000 dolarlarda diyelim ama bugün fiyatlar çok çok 1400 dolara çıktığı için Avrupalı alıcılar Rusya'daki nominasyonlarını yani taleplerini arttırıyorlar. Arttıkça da Ukrayna'dan geçen gaz miktarı artıyor ve Ukrayna bunu taşımaya devam ediyor. Bakın burada öyle garip bir denklem var ki bir taraftan bir ülkeyle savaşılıyor. Diğer taraftan o ülke yani Ukrayna Rusya gazını Avrupa'ya gönderiyor. Burada Ukrayna'nın şöyle bir mesajı var. Bakın ben size yardım ediyorum. sizin de bana yardım etmenizi istiyorum. Tabii bu
yani
sese...
Putin operasyon diye nitelendirip biraz tabii Ukronaziler yani 2004 meydanla bağlantılı koydu ama öbür taraf öyle algılamadı. Haklısınız tabii. Mesaj olarak da tabii enteresan bu. Devam edin.
Tabii çok enteresan. Şimdi yok estağfurullah. Bu çok önemli bir konu. Çünkü burada da şu anda çok sıkışan bir Ukrayna var. Çok sıkışmış durumda. Ve eğer bu gaz olayına bir çözüm yani ne bileyim onların beklediği şekilde veya onlar kendini çok yalnız hissederlerse bu sefer bilmiyorum yani bu gazı kapatırlarsa ne olacak sorusunu Avrupa'nın kendine sorması lazım. Çünkü o zaman
Avrupa ne yapacak?
Avrupa perişan olur. Bakın onu size çok net söyleyeyim. Çünkü şundan dolayı perişan olur. Birincisi şu anda yani şu Mart sonuna kadar LNG dar boğazı var dünyada. Yani işte bir iki tane terminal arıza yaptı. Çıkışları azaldı. Yani yaklaşık 100 milyon metreküplük bir arz şeyi var. Sıkıntısı var. Zaten LNG yok. Dolayısıyla Ukrayna gazının kesilmesinin yani Rusya gazının aslında Ukrayna üzerinden yani Rusya gazının kesilmesi Avrupa'yı perişan eder. Yani bunun herhangi bir şu aşamada bir replacement'ı da yok. Dolayısıyla hani bu nasıl şekillenecek bu kriz benim çok düşünüp bulamadığım bir konu.
Peki Amerika?
Anlamda.
Evet Amerika peki yani LNG'sini satacak bu arada çok pahalıya geçecek.
Amerika kapasiteyle çalışıyor şu anda. Yani Amerika'nın hatta bir önceki şöyle söyleyeyim Amerika'daki çıkışlara baktığım zaman bir önceki yani son bir aylık dönemle son bir haftalık döneme baktığım zaman yaklaşık yani 40-50 milyon metreküplük bir azalma Amerika tarafından var zaten. Yani dünya LNG pazarına sunulan doğal gaz anlamında baktığım zaman. Tabii bazı yeni yatırımlar yaptılar ama onlar daha hayata geçmedi. Şu anda deniyor ama şu ana kadar bunu göremedik. Yani bu çok kısa vadede bu işi çözebilecek durumlar değil. Çünkü çok ciddi gaz geliyor ve talep var Ukrayna tarafından gelen gaza.
Peki Asya bu denklemin neresine oturur diye sorayım. Yani o da çok tartışılıyor çünkü Çin'in artan enerji ihtiyacı, Rusya'yı rahatlatacak kanal vesaire. Ona ne dersiniz?
Yani Çin'le zaten son zamanlarda bir yeni kontrat yaptı Ruslar biliyorsunuz. İlave bir 10 milyarlık bir kontrat yaptılar. Şimdi Çin tabii Rus coğrafyası mı dersiniz? Eski Sovyet coğrafyası demek daha doğru herhalde. Türkmenistan'da çok güçlü. Kazakistan'dan transit boru hatlarıyla kendine boru hattı gazı almaya başladı. Onu kullanarak Rusya ile pazarlık masasına oturdu. Sibirya boru hattını, Sibirya Power boru hattını, güç Sibirya boru hattını yaptı. Finansmanına da katıldı. Dolayısıyla şu an için Rusya ile ters duruma düşmesi Çin'in işine çok gelmez. Çünkü çok ciddi bağlantıları oldu. Ya hem Türkmenistan'da hem Kazakistan'da hem Rusya kanadında enerjiyle ilgili büyük bağlantıları var. Şu ana kadar bence bundan sonra yakın duracaktır diye düşünüyorum.
Evet. Peki bir de doların etkisine, dolarda da tabii yükselme vardı. Yine bu piyasalarda da çünkü dolar geçerli bir faktör oluyor. O açıdan ne demek gerekir?
Evet. Doların etkisi bizi tabii çok vurur. Yani çünkü biz içeride TL olarak satıyoruz. Doların yükselmesi bize çok negatif etki yapar. Ama asıl çok büyük etki yani Allah korusun demek lazım. Ukrayna'nın gazının kesilmesi durumunda ben fiyatları hakikaten hayal etmekte güçlük çekiyorum. Yani bırakın Medvedev'in dediği fiyat seviyesini onun çok çok daha üzerine çıkabilir. Çok net.
Petrol hikayesi de çok yüksek gözüküyor. 105 dolardı. Bir takım rivayetler ortaya atılmıştı bir ara 120-130 dolarlar diye. Böyle şeyler görür müyüz, ne dersiniz?
Valla görebiliriz. Böyle söylemek lazım. Yani petrol doğalgazdan ucuz olabilecek bir şekle şemale dönüyor. Dönecek yani bu şu seviyeleri varsanız vergileri falan kaldırabilir çünkü ülkeler doğalgaz sıkıntısı yaşarlarsa petrol türevlerine dönebilirler. Çünkü petrol türevleri açısından bakarsanız doğalgaz petrol türevlerinin vergileri kaldırırsanız en fazla normal şartlar altında %25-%30 ucuzuydu. Ama bugünkü duruma bakarsanız bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla petrol türevlerine dönmeleri bu böyle bir kriz, böyle bir fiyat yapısı altında ilk düşünecekleri şey olacaktır Batılıların.
Evet.
Yüksek peki, fiyatlara rağmen yani bu yüksek petrol fiyatları bile düşük kalır, onu demek istiyorum. Gazın evet. Yanında.
Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Türkiye'de ne yapılması gerektiğini sormadım aslında, onu ihmal ettim. Onu da görüşünüzü alayım sizce.
Ya bizim tarafımızda ben hani bize gelen Rus gazının, yani Rusya'dan gelen gazın bir sekteye uğrayacağını düşünmüyorum. Çünkü bizim ihtiyacımız var, yazın da ihtiyacımız var, kışın da ihtiyacımız var. Bana sorarsanız Rusya'nın da bize gaz satmaya ihtiyacı var. Böyle bir konjonktürde bizi etkileyecek bir durum arz güvenliği açısından düşünmüyorum. Ama fiyatlar açısından ciddi şey yapılabilir. Çok yukarı gidebilir fiyatlar. Bunun içinde Türkiye'nin hızlı reaksiyon alması ve iyi planlama yapması gerekiyor. Kötü senaryoyu düşünerek bir planlama yapılması şart gibi duruyor.
Aman Mehmet Bey, zaten o kadar yüksek ki ben kalp krizi geçiriyordum geçen ay doğal gaz fiyatlarını görünce, daha da yükselecek diyordum. İnsanlar ne yapacaklar? Gerçekten huzursuzluk yaratacak faktörler bunlar tabii yani.
Çok çok çok, yani hakikaten sadece doğal gaz fiyatları değil, elektrik fiyatına da etkisi oluyor. Şimdi ne yapabiliriz dersen, hani ne olursa bizim için iyi olur. Bol sulu bir kış yaşadık sayılır, ama daha fazla bir su gelirse en azından doğalgaz ihtiyacımızı belki bir parça azaltabiliriz. O biraz faydalı olabilir. Ama hiç kolay günler kimseyi beklemiyor. Yani böyle bir ortamda fiyatların düşmesini beklemek bir parça hayal gibi. Daha kötüsü umarım olmaz.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
Evet, enerji uzmanı Mehmet Doğan'la konuştuk. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok önde gelen bir uzman kendisi. İsmiyle, cismiyle çok da tanınır bir isim. Değerlendirmelerini aldık. Savaşla ilgili başka notlar da geliyor maalesef. Umarız en kısa zamanda bu bitecek gibi bitecek diyelim, çatışmalar bağlamında. Ukrayna'dan gelecek mültecileri konuk etmek üzere plan hazırladığını duyurdu. Bu çatışmaların tabii Avrupa üzerindeki diğer faktörü, hepimizin aslında uyarılar yaparken aman bu işi diplomasi yoluyla çözsünler diye düşünürken aklımıza düşen, yani işin sivillerle ilgili insani tarafı, Ursula von der Leyen mültecileri barındırmak üzere plan geliştirdiklerini söylemiş durumda. Bunun dışında pek çok sıcak bilgi geliyor. Haber akışı her zaman bu tarz koşullarda en zor iştir. Bir şeyin doğrulanmasını bekleyip karşılaştırarak bakmak, hepimiz hatalara da düşebiliyoruz maalesef. Mümkün olduğunca hatalara düşmeden bir an önce bu işin bitmesini ummak gerekiyor. Birkaç açıklama daha var. Lugansk Halk Cumhuriyeti'den özel operasyondur bu. Kiev'in askeri yollardan barışa zorlanmasıdır diyorlar. Onlar tabii 2014 senesinden bu yana gerçekten çok ağır. Ben gidip gördüğüm için özellikle bir de bildiğimi belirtmek isterim tekrardan. 2018 senesinde o zaman da sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Silah seslerini işiterek orada bulunduğum sürece ortamı gözlemleme fırsatı bulmuştum. Savaşın izleri çok ağırdı, 2014'teki savaşın izleri. Dolayısıyla oradan bakış bu şekilde. Özellikle de tabii oradaki en büyük şikayet aşırı sağcı, neonazi dememizin sebebi açıkça banderist mirası sahiplendiklerini belirtmek gerekiyor. Kendileri sahipleniyorlar. Stepan Bandera 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yaparak o bölgede ve Sovyetler Birliği'nde mücadele vermiş bir milliyetçi isim. Sözünü ettiğimiz Azov, sağ sektör gibi gruplar da işte açıkça o bu banderist mirası kendileri sahiplendikleri için böyle adlandırılıyor. 2014'ten sonra Ukrayna'nın özellikle batı kesimlerinde Sovyetler Birliği'nin ve temsil ettiklerinin, liderlerinin, kahramanlarının, Anayurt Savaşı kahramanlarının anıtları, sokakların isimleri hepsi değiştirildi. Rusça neredeyse yasaklandı. Bu arada konuşuyorlar da, trajik olan ve çelişkili olan o resmi yasaklar bu şekilde her zaman tabii ki işlemiyor. Ukrayna nüfusunun azımsanmayacak bir kısmı zaten Rusça dili konuşurken. Donbas'a yönelik ayrımcı dil yasaları çıkartıldığını belirtelim. Donbas cephesi ise biraz daha Sovyetler mirasını sahiplendiğine sosyoekonomik yapı olarak olmasa bile semboller düzeyinde demek gerekiyor. Tabii bu aşırı sağcı unsurların Ukrayna ulusal muhafızlarına monte edilmesi en önemli buradaki sıkıntı. Devlet kademesinin içine bu unsurları, açıkça banderizmi benimsemiş unsurları monte ettikleri için Rusya'nın tepkisinin altında yatan sebep ve operasyonun bunları hedeflediği açıklaması da buna atfen yapılıyor diye ben size aktarmak isterim efendim. Carmen Macrea'dan Sound of Silence'la bugün veda edelim. Size yarın Eksen'de görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Hello darkness my old friend. I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.